Ayrım 13.
Sayfa 151. Oysa özelleştirilince olayın siyasal boyutu ortadan kalkıyor. Olağan işçi işveren sorununa dönüşüyor. İşveren teknolojiyi değiştirerek ya da değiştirmeden işçi çıkarmayı kendi hesabına daha kolaylıkla yapabiliyor. Böylece özelleşen kamu girişimleri daha karlı duruma gelebiliyor. Ayrıca çevre için karlılığı artırdığı belirlenen öğeler, düşük şirket satış fiyatları teker rantları gibi burada da geçerli. İşsizlik korkusu ise sendikaları terbiye ederek düşük ücretler, sosyal haklardan vazgeçme ve bunun gibi yolları kabule zorluyor. Tabii merkezin içine girdiği bölgesel bütünleşme sürecinde rekabetin eşitlenmesi için mali desteklerin kalkması bir yandan, her ülkenin rekabet gücü kazanması öte yandan, özelleştirmeyi zorlayan diğer önemli bir etken. Merkezde bugüne dek en büyük çaplı özelleştirme Doğu Almanya hariç Margaret Thatcher'ın İngiltere'sinde yapıldı. Böylece İngiltere'nin verim artışı yoluyla rekabet gücünün artması, kamu şirketleri hisselerinin halka satılmasıyla, halk kapitalizminin yerleşmesi ve ekonomiye dinamizmin gelmesiyle büyümenin hızlanması bekleniyordu. Bu yararların kendi ekonomilerinde kalması ve herhalde 1980'li yıllarda hızla büyüyen dış yatırımları dolayısıyla Japon şirketlerinin tümüyle eline geçmemesi için yabancıları sermaye piyasasındaki hisse satışları %15-20 ile sınırlandırılmıştı. İngiltere'nin özelleştirme modeli dünyada örnek olarak sunuldu. Ancak bir İngiliz uzman Türkiye'de verdiği konferansta şöyle değerlendiriyordu İngiltere'deki özelleştirmeyi. İngiltere'de kendisine özelleştirmeyi merkez alan bu politikaların ekonomik büyüme ve refah getireceği iddia ediliyordu. Oysa 3-4 seneden beri İngiltere son 50 yılın en büyük durgunluğunu yaşamaktadır. Herkes için zenginlik yaratılacaktı ama İngiltere'deki yoksulluk ve mahrumiyet düzeyleri nesillerdir görülen en yüksek düzeye ulaşmıştır. Bugün Londra'da bir dilenci ya da sokakta mukavvaların arasında yatan bir kişiye rastlamadan 10 dakika bile yürüyemezsiniz. Özelleştirme ayrıca İngiltere'nin bütçe açığını azaltacaktı. Oysa bugün İngiltere'de bütçe açığı bütün dönemlerin en yüksek düzeyine ulaşmış bulunmaktadır. İngiltere'de özelleştirme öyle bir kültür yaratacaktı ki bireysel sorumluluk yerleşecekti. Oysa bugün toplumda sorumluluk tümüyle çökmüş bulunmaktadır. Aynı zamanda topluluk olma duygusu da sarsılmıştır ve yeni bir kültür doğmuştur. Bu kültürde sadece birey önemlidir, toplumun genel çıkarları bir anlam ifade etmemektedir. Miranda Martin, Mülkiyeliler Birliği Dergisi 2 Şubat 1994. Resmi ideoloji dışında kalanlarca yapılan Meksika ile İngiltere konusundaki açıklamalar bir gerçeği ortaya koyuyor. Özelleştirmenin birbirine zıt iki yanı var. Biri özelleştirmenin yerli yabancı sermayenin kar haddini artırmaya katkısı ve bunun da ekonomiye dinamizm getirmesi. İkincisi, eğer bu dinamizm gelmiyorsa ekonomi sıfır toplamlı bir oyun oynuyor demektir. Meksika ve İngiltere için çizilen acı tablolar bu olgunun sonucudur. Yani özelleştirme ekonomide dinamik büyüme sürecini harekete geçiremiyorsa bu yoldan sermayenin karını artırma toplumun geri kalan kesiminde fakirleşmeyle birlikte gider. Bu sava inanmayan Ken Loach'un Margaret Thatcher mucizesini anlatan Yağan Taşlar filmini seyretmeli. 5. Doğu Avrupa ve eski SSCB cumhuriyetlerinde yürütülen özelleştirmeye gelince, Doğu Almanya, Batı Almanya'nın eyaletleri olunca tabii iş göreli kolaylaştı. Kurulan Treuhand isimli özelleştirme örgütü, yerli yabancı diye sınır tanımadan yaklaşık 3 yıllık bir sürede Doğu bloğunun en sanayileşmiş ülkesi sayılan Doğu Almanya'daki şirketleri, fabrikaları satışa çıkardı. Satılamayacak olanları kapattı ve işi bitirdi. Ancak bu kez Doğu Almanya eyaletlerinde işsizlik fırlatı. Yer yer %40'a kadar çıktı. Batıya göç başladı. Anayasadaki vatandaşlık tanımı bile etnik kökene dayanan ırkçı Almanya'da batılı doğulu sürtüşmesi baş gösterdi. Bundesbank, Federal Merkez Bankası ise enflasyon yükselmesin, içeri sermaye girsin diye faiz hadlerini yüksek tutarken bu kez ekonomisi durgunluktan çıkamıyor, üstelik Avrupa Birliği'ni de olumsuz etkiliyor. En ilginç yanı, dünyanın az sayıdaki cari işlemler fazlası veren ülkelerinden biri olan Almanya artık bu niteliğini yitiriyor. Doğu Avrupa'nın geri kalan 3 ülkesi yani Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti en yeni teknolojili karlı fabrikaları başta Alman sermayesi yabancılara sattılar. Bazılarını kapadılar. 1990-92 arasında GSMH'de %20-40 arasında düşüşler oldu. İşsizlik oranı %15'e yükseldi. Ancak özel kesim gelişti. Ne var ki bu gelişme büyük ölçüde basit hizmet faaliyetlerinin geliştirilmesinde yoğunlaştı. Yabancı sermaye satılamayan büyük sanayi tesisleri yine devlet elinde kaldı. İşsizlikteki artış hükümetleri korkuttuğundan bunları kapatamadı. Eski SSCB Cumhuriyetlerinden Rusya Federasyonu'nda ise gelen haberlere bakılırsa piyasa ekonomisi kurulamıyor, özelleştirme rizikoların büyüklüğü nedeniyle doğal kaynaklar hariç yabancı sermayenin fazla ilgisini çekemiyor, yerli sermaye ise her türlü kirli işten, kara borsa, fuhuş, kaçakçılık ve bunun gibi o kadar büyük vurgun vuruyor ki fabrikaları, çiftlikleri ücretsiz ele geçirmedikçe satın almaya fazla iltifat etmiyor. Rusya'da ve Ukrayna'da durum vahim gözüküyor. Başka bir deyişle bu özelleştirme furyası petrol ve doğalgaz dışında merkezin sermayesine kar haddini yükseltme olanağı verecek önemde olamadı. Rizikoların yüksekliğinden ötürü. 5. Kara para aklanması ve sermaye hareketleri. Sermaye hareketlerinin serbestleşmesi gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde kayıt dışı denilen ekonominin büyümesiyle birlikte gitmekte. Kayıt dışı ekonomi o denli önem kazanmaya başladı ki artık ekonominin yüzde kaçının kayıt içi, kaçının kayıt dışı hesaplarını bilmesi amacıyla yöntemler geliştiriliyor. Yapılan hesaplar merkez ülkelerinde İtalya gibi birkaçı dışında kayıt dışı ekonominin GSMH'nin %10'u civarında kaldığını göstermekte. GOÜ'de ise özellikle uyuşturucu ticaretine katılanlarda bunun oranının %20-40 arasında değişebildiği anlaşılmaktı. Hesaplar basit tahminlerden ibaret olsa ve yanılma payı büyük olabilse de günümüz dünyasında devlet gücünün zayıflamış olmasını önemli bir gösterge oluşturmakta. Kayıt dışı ekonominin bir bölümü kayıt içi firmaların vergi kaçırmak, sosyal sigorta primi ödememek ya da az ödemek için işçi sayısını ya da ücretini düşük gösterme gibi yaygın fakat yerel uygulamalarla ilgili. Bir bölümü ise silah kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, rüşvet vererek uluslararası ihale alma gibi küreselleşen çok sayıda ülke insanının katıldığı suçlar. Bunlar aynı zamanda yapılan işte rizikoyu azaltabilmek için devlet görevlilerini, siyasetçileri de suçlarına ortak etmek ya da kendi adamlarının bu gibi görevlere getirilebilmesi için birilerini satın almak zorunda. Yani bireysel suçun çok ötesinde toplumsal suç ordusu yaratmak durumunda. Bu tür suçlar ulus ötesi boyutlara varmakta çünkü yürütülmesi bunu gerektiriyor. Bunların yaygınlığı artık uluslararası karşılaştırmalı istatistik rakamlarının üretilmesiyle sonuçlanıyor. Örneğin en büyük rüşvet kaynağı ülkeden Endonezya, en düşük kat sayılı ülkeleri Yeni Zelanda ve İskandinav ülkeleri kadar sıralamaların ilgili kurumlarca üretilmesi yeni ekonomik düzenin yürürlükte olduğu döneme rastlıyor. İşte yasa dışı gayrimeşru yollardan sağlanan muazzam fonlar dünyada yaygın biçimde ortaya çıkmış bulunuyor. Sadece uyuşturucu ticaretinin yılda 300-500 milyar dolara vardığı söylendiğine göre dünyada dolaşan fonlar arasında küçümsenemeyecek tutarların kara para niteliği taşıdığı açık. Kara para ise yasal ticari kanallara girebilmek için mutlaka aklanmak zorunda. Eskiden aklanma işinde başlıca isim İsviçre bankalarının gizli hesaplarıydı. Ancak bugün işin boyutu o denli büyüdü ki İsviçre'yi çoktan aştı. İsmi duyulmamış cüce boyutta ada devletlerden Cayman adaları gibi büyük boyutlu devletlere Rusya, Tayland, Türkiye gibi uzandı. ABD'nin önderliğinde uluslararası kurumlaşma yoluyla ve üye devletlerin taahhütleriyle denetim altına alınmaya çalışılır oldu. Sınır ötesi kısa vadeli parasal sermaye hareketleri ise kara para aklamanın bir aracına dönüştü. Kumarhaneler ve 5 yıldızlı otellerle diğer turistik tesisler, küçük boyutlu bankalar ve diğer mali kurumlar bu fonların aktığı başlıca alanlar oldu. Boyutlarının büyüklüğü bu serseri kara para kaynaklı fonların nemalanmak ve aklanmak için mutlaka bir yol bulmak zorunluluğu, özellikle çevre ülkelerinde yaşanan mali krizlerde kara paranın rolünü gündeme getirdi. Ciddi mali krizlere 1990'lı yıllarda tanık olan ülkelerin aynı zamanda kara para işine iyice bulaşmış mafyası bulunan ülkeler olması Meksika, Tayland, Türkiye gibi bu kuşkuya bir dayanak oluşturuyor. Bir diğer dayanaksa birçok çevre ülkesinde mafyanın devlet içinde odaklandığının, siyasetçilerin bir bölümünün mafya hesabını çalışıyor olduğunun saptanması. Tabii kısa vadeli parasal sermaye hareketlerini sat para aklama sorunuyla ilgili görmek olası değil. Bunların arasında Amerikan emeklilik fonları, sigorta fonları, yatırım fonları ve bunun gibi de var. Ancak kara para işine bulaşık mafyanın güçlü olduğu ülkelerde mali sermayenin giriş çıkışları ve buna bağlı etkinliklerde bu fonları aklama girişiminin bulunduğu da kuşku götürmüyor. 6. Hükümetler ve parasal sermaye hareketleri. Kısa vadeli parasal sermaye hareketleri mali ve onu izleyen reel kesim krizlerinin nedeni olabiliyorsa, hükümetler bunu önlemek amacıyla politikalarını için devreye sokmuyor. Bunun bir nedeni orta derecede gelişmiş çevre ülkelerinin artık resmi dış yardımlardan, uluslararası banka kredilerinden eskiden olduğu gibi yararlanamaması. Bu nedenle uluslararası fonları çekerek bol dış kaynağa ulaşmak olanağı bulmaya çalışması. Bir diğer nedeni ülkeye bol dış kaynak girişi sürerken ekonominin rahatlaması. Çünkü krediler genişliyor, iç tasarruf oranı düşerken ithal mallarına dayalı bir tüketim furyası yaşanıyor. Vergi almak gibi tatsız bir politikaya başvurmak gerekmeden hükümetin dış borç yoluyla kamu harcamalarını genişletmesi olanağı ortaya çıkıyor. Eğer dış fonlar hisse senetlerine özelleştirilen kitlere akıyorsa bu kez borsada fiyatların şişmesi hem şirketlerin hem borsada oynayanların zenginleşmesini kit satışları yoluyla devlete kaynak yaratmaya katkı yapıyor. Ayrıca yerli para aşırı değerlenip ithalat artarken ve dış açık büyürken mal bolluğunun artması enflasyonu dizginlemeye yardım ediyor. Ekonomi yapay bir büyüme ve refah artışına tanık oluyor. Ne var ki bu yapay refah ve büyüme bu bölümde incelendiği gibi sonuçta mali reel krize noktalanıyor. Ekonomi istikrarsızlaşıyor, öyle ki birkaç yıl üst üste %7-8 gibi yüksek büyüme hızı ve göreli düşük enflasyon ve işsizlik oranıyla yaşayan ekonomi, bunun ardından birkaç yıl düşen GSMH ve hızlanan enflasyon ve tırmanan işsizlik yaşıyor. Tabii dış borçlar da bu arada iyice tırmanmış oluyor. Bu oyun uyuşturucunun birey üzerindeki etkisi gibi. Nasıl uyuşturucu yapay bir canlılık mutluluk getiriyorsa ama alınmadığında ciddi bir krizle sonuçlanıyorsa burada da durum aynı. Rizikonun artıp karlılığın azalacağını gördüğünde kaçan fonların yarattığı krizle ve dış borç birikiminin getirdiği yükle uyuşturucu tutkunluğunun getirdiği her türlü bireysel toplumsal sorun arasında pek bir fark yok. Biri toplumsal ekonomik, diğeri bireysel toplumsal düzeyde bir sorun. 3. Büyüme ve sosyal dengenin önemsizleşmesi, bireyciliğin güçlenmesi. 1. 1970'li yılların ortalarından bu yana finans kesimi artan bir hızla büyürken türev piyasalarda yepyeni mali araçlar yaratılmakta. Finans kesimi patlayıcı hızla büyürken sermaye küreselleşmekte ve bu süreç merkez paralarının başta ABD doları Berlin duvarının yıkılışını izleyerek evrenselleşmesini tamamlamakta. Spekülatif faaliyetlerin mali piyasalar kadar diğer alanlarda da yaygınlaşması, baş döndürücü servetlerin edinilmesini ve yakıcı kayıpların ortaya çıkmasını hazırlıyor. Dünyanın temel uğraşı sanki artık bu sıfır toplamlı oyunları oynamak oldu. Nitekim Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın 1997 raporunda bu nokta önemli vurgulanmaktı. Dünya genelinde rant geliri kazanma olanakları arttıkça büyümeyi ve istihdam artışını sağlayan reel yatırımların gerilediği, üretim faktörü olarak katma değerde sermayenin payı yükselirken emeğin payının düştüğü belirtilmekti. Rapor, küreselleşmenin yarattığı zararlar arasında bu noktayı öncelikle vurguluyor. Reel anlamda ekonominin büyümesi bir yana buna ilgi dahi neredeyse tarihe karıştı, uzak doğu dışında ya da ikinci plana düştü. Bu her ülke için vahim bir durum. Merkezde de olsa, çevrede de olsa. İşin vehametini artıran en zengininden en fakirine, yine uzak doğu dışında, içeride sosyal dengenin alt üst olması. Gençlerin işsizliği, nüfus artışı sıfırlanmış zengin ülkelerde bile inanılmaz oranlara varıyor. Bir de nüfus artışının sürdüğü çevrede ise fitili çekilmiş bomba gibi her an patlamaya hazır. Aslında işsizlik her iki cinsi, her yaş grubunu etkiliyor ama en yüksek oran gençlerde. Sosyal devletin tarihe karışıyor olması içeride toplum sınıfları arasında kurulmuş dengeleri sarsıyor. İşsizliğe bu ek desteklerin kaldırılması ekleniyor. Bölgeler arası dengeyi kurmak için bir zamanlar uygulanan politikaların da sonu gelmiş gibi. Etnik merkezler hareketlerin yoğunlaşmasına şiddetlenen bölgesel dengesizlik eklendiğinde birçok devlet parçalanma yoluna girerse hiç şaşmamak gerek. Acaba zengin Kuzey İtalya'da Lombardiya Ligi hareketi fakir güneyden ayrılmak isterken güneyi kalkındırma sandığının iptali bir rastlantı mı? Bu süreçte durumun en kötü olduğu ülkelerin çevrede bulunması olağan. Çünkü bunlar ek olarak bir yandan da merkez paraları karşısında reel anlamda değer yitiren paraları yüzünden dünya ölçülerinde fakirleşiyorlar. Finansal serbestleşmenin bir sonucu bu. Tabloyu çevredeki göreli fakirleşmeyi açıkça gösteriyor. Çevrede zaten kurulmamış olan sosyal dengeler giderek daha kötüleşiyor. Çünkü yüksek reel faizlerle çevrede yatırım yapılamıyor. Spekülasyon karları ve kar beklentileri girişim gücünü yatırılabilir fonları bu alana çekerken sanayileşme duruyor. Bu durumda makro dengesi bozuk, büyümeyen bir ekonomide sosyal denge ise giderek bozuluyor. Yapılan araştırmalar gelir bölüşümünde düzelmenin ancak kişi başına gelirin en az yılda %3.5 oranında arttığı ülkelerde sağlanabildiğini yakın geçmişte göstermişti. Bu ya da daha yüksek hızla büyüme ise yeni ekonomik düzende ancak uzak doğu toplumlarında kaldı. Dünya Bankası'nın yaptığı bir araştırmaya göre bunlar yüksek tasarruf oranı, disiplinli, çalışkan, iyi eğitilmiş bir nüfus, dış rekabete açık dış pazarlara girme dürtüsü yanında akıllı devlet müdahalesi sayesinde gerçekleştiriyorlar bu başarıyı. Japon modelini izleyerek iç pazarlarında da kıskanç davranıyorlar. Nitekim bunların dışında merkezler aradaki farkı azaltabilen başka çevre ülkesi yok. UNCTAD'nin 1997 raporunda bu noktada vurgulanmış. Hem dünya ekonomisindeki yavaş büyümenin yoksulluğu gideremediği hem de kuzey-güney merkez çevre arasındaki farkın giderek açılması sonucunu verdiği belirtilmiş. Sermayenin küreselleşmesinin gerektirdiği mali piyasaların serbestleşmesi, çevredeki duraklama ve sosyal denge bozulmasının başlıca nedeni olmasa da bunu kötüleştirebilen süreçleri yaratıyor. Fransız Sosyalist Partisi milletvekili Michel Rocard'ın bir dergiyle yaptığı röportajda söyledikleri sanırız bu bakımdan çok anlamlı. Her şey devlettir kavramı tehlikeli olduğuna göre özgürlüğü temsil eden pazar ekonomisinin güçleri bize gelişmeyi sağlayacaktır farz edildi. Oysa bu simetrik bir yanılgıdır. Çünkü pazar ekonomisi sosyal dengelerden sorumlu değildir. Kapitalizm bize yeniden gelişmeyi getirmiyor. Bu durum toplumlarımızın istikrarının, sosyal uyumun ve üçüncü dünyanın gelişme şansının sonu demektir. Yine de belirtmek gerekir ki küreselleşen merkez sermayesi kar adlarını yükseltmek için çevreden sonuna kadar yararlanıyor. 2. Bu ortamda bireyciliğin güçlenmesi olan, nitekim günümüzün yükselen değerleri arasında bu eğilim önde geliyor. Küreselleşme edebiyatının ideolojik temelini oluşturuyor. Nedeni çok açık. Eğer bir toplumda sıfır toplamlı oyunlar büyük para kazanmanın temel yolu yöntemi olduysa birinin kazandığını diğeri kaybediyor demektir. Bu oyunlar küresel boyutta oynanıyorsa eğilimin benimsenmesi kazanç ve kayıpları da bu ölçüye yükseltir. Ancak bireycilik açısından fark etmez. Ne var ki bir ülkedekinin kaybettiğini diğerindeki kazanır bu kez. Birinin kazandığını diğerinin kaybettiği durumlar kumarcı psikolojisinin egemen olması demektir. Kumarda kazanılan hak edilmiş bir gelir değildir. Ama yine de kazananın alacağı sayılır kaybedeni batırıyor olsa da. Böyle bir ilişki ancak aşırı bireyci bir anlayışla sürdürülebilir. Bireyler arasındaki her türlü insani ilişki yitirilmiş olmalıdır ki böyle bir gelir kaynağını kazanan kendi hakkı sayabilsin. İşte mali piyasaların serbestleşmesi ve ekonomilerde durgunluğun yoğunlaşması, spekülatif kazançlara bu psikolojiyle yaklaşılmasını gerektiriyor artık. Yükselen değer olarak bireycilik, kumarbaz psikolojisini içerdiği ölçüde spekülatif kazançların ideolojisi olabilmekte. Kazanan diğerinin kaybını bildiği halde bunu kendi hakkı sayabilmekte. Ekonomide hiçbir ideoloji maddi temelden yoksun olarak ortaya çıkmıyor. Reel üretim artışlarına dayanan büyüme süreçleri yaşanırken gelir bölüşümünün düzelmesi ABD'de bile ön planda gelen bir hedef olarak ortaya çıkmıştı. Artan gelirden herkes pay alabilir, herkes birlikte kazanabilirdi. Yani toplumlar sıfırdan büyük toplamlı oyunlar oynayabilirdi. Sosyal devlet yaklaşımı bu çerçevede ortaya çıkmıştı. Durgunluk yoğunlaşınca bu olanak getirildi. Birinin kazandığı ancak diğerinin aleyhine olabilir. Parasal fonların getirisi öyleyse ancak kaybedenler varsa artırılabilirdi. Bu da aşırı bireyciliğin egemen olduğu bir anlayışın varlığı ile birlikte gidebilirdi. Özellikle mali piyasaların patlayıcı bir hızla büyüdü ve küreselleştiği bir ortamda parasal sermayenin kar haddi artarken ideolojisi bunun için aşırı bireycilik olmak zorunda. 4. İstikrarsızlığın dış dünyaya transferi ve dış dünyadan kaynak aktarımı. Parasal kısa vadeli sermaye hareketi acaba iki işlevi birlikte mi yerine getirmekte? Birincisi ABD'nin 1988-92 arasında yaşadığı mali krizi dış dünyaya onların istikrarsızlığı pahasına transfer etme. İkincisi de mali sermayenin dış dünyada özellikle çevre ülkelerinde sağladığı olağanüstü getiri sayesinde tablo 8 başta ABD merkez ülkelerine piyasa yoluyla yüksek yeni kaynak aktarımı sağlama. İlginçtir, 1993-97 arasında hem işsizliği %5'in altına indirip hem yılda %3,5-4,5 gibi yüksek oranlı ve istikrarlı, enflasyonsuz bir büyüme hızına erişen birkaç merkez ülkesinden biri ABD, diğerleri İngiltere ve Hollanda. Buna karşılık önce ABD, sonra orta gelirli ve büyük çapta mali sermaye giren çevre ülkelerinde mali krizler birbirini izlemekte. Bu görünüm bir zamanların gözde Keynesçi kuramına göre beklenenin tam tersi. Çünkü bu kuram büyük boyutlu ABD gibi bir devletteki büyümenin ithalatı pompalamak yoluyla kendi dışında da büyüme yaratacağını, başka ülkelerin ihracatını teşvik edeceğini ya da daralmanın ithalatı düşürmesi durumunda dış dünyanın ihracatını azaltarak daralmaya uyaracağını söylüyordu. Oysa günümüz dünyasında olan hiç de bu kurama uymamakta. Aksine büyük sermaye ihracatçısı olduğu bilinen birkaç ülke büyürken ve istikrara kavuşurken diğerleri peş peşe kriz yaşamakta. Yani Keynesçi kurama göre eş anlamlı olması beklenen konjonktürel hareketler yerine almışlıkta hareket eden konjonktüre bırakmış gözükmekte. Nedeni açık. Keynesçi kuramda mali sermaye hareketleri içerilmemiş de ondan. Bu görünüm ABD'nin bütün dünyayı yaymak istediği bireyci davranışın uygulamadaki sonucu gibi sanki. Kaynak aktarımının kaynağı ise çok açık. Günlük jargonda bunun tanımı tefecilik. Eğer kendi ülkenizde %3-5 gibi getiri sağlayacak mali sermayeye ihtiyacının şiddeti dolayısıyla ve döviz kurunu sabitleştirme ve para arzını kısma yolundaki baskılar yoluyla size %50 getiri sağlayan pazarlar yaratabiliyorsanız kaynak aktarımı çok kolaylaşır. Üstelik merkez ülkeleri birbirlerine böyle yüksek getiri sağlamıyor, bunu sağlayan çevredeki göreli yoksullar. Burada da bireyci davranışın nedeni ortaya çıkmaktı. Piyasanın görünmeyen eli, serbest rekabet koşullarında bu kaynakları sağlıyor diye düşünmek, fevkalade ruhsal rahatlık sağlayabiliyor bireycilik sayesinde. Bir ABD kaynaklı uluslararası dergide Newsweek International 25 Ağustos 1997, yazar Tony Emerson, Tayland'ın 1997 yazındaki krizden kurtulması için IMF'nin 16 milyar dolarlık katkı yapacağını belirttikten sonra şöyle diyor. Toyota ve Honda gibi dev Japon şirketleri Tayland'ı 1980'li yıllarda bir sanayi malı ihracat gücüne dönüştürdü ve bu ülkenin birinci yabancı yatırımcısı oldular. Şimdi Japonya IMF taahhüdünden 4 milyar dolarlık pay almakta ve sarsıntı içindeki firmaları ele geçirmek için çok iyi bir konuma gelmekte. Yani çevrede bir krize girince merkezden birilerinin söz konusu ülkede çağdaş bir yağmaya girişmesi çok kolaylaşmakta. Tayland'da Japonya, Meksika'da ABD, Doğu Avrupa'da Almanya ve bunun gibi. Yani kaynak aktarımı salt yüksek getirili tahvil veya bono satın almakla bitmiyor. Bunun çeşitli yolları var. Hisse senedi piyasalarında spekülatif kârlardan ucuz fiyata kapatılan kitlere, krizde ucuza ele geçirilen özel şirketlere uzanıyor zincir. Çelişkileri derinleştiren bu olaylar dizisi, bu karşıtlıklar 21. yüzyılın arifesinde acaba 19. yüzyılın sömürgeci düzenleri tekrarlanıyor mu sorusunu haklı olarak çağrıştırıyor. UNCTAD raporunun belirttiği gibi kuzey-güney merkez-çevre arasındaki gelir farklarının arası iyice açılırken büyüme düşüyor ve küreselleşme birkaç ülke dışında dünyaya pek bir fayda sağlamamış oluyor.